TRT 24 YouTube kanalındasınız. Reşit Aylamaz'ın yazdığı "Mazeret Yok" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yaşını başına almış ve tecrübeli insanları bile dinlemeyecek kadar gözü kara bir kumandandı Malik İbni Avf. Gemileri yakmış bir görüntüyle hareket eden her canlıyı, kıymet ifade eden her varlığı alarak "savaşın ne olduğunu ben gösteririm" tehditleriyle Huneyn'e kadar gelmişti. Ne var ki sonuç istediği gibi olmadı. Huneyn sonrası Cirane'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan müteşekkil 6000 esir vardı. Turistik bir seyahate gelmemişlerdi. Askerle birlikte at veya develere binmiş olarak ok atıp mızrak savurmuş, savaş boyunca kılıç sallamışlardı. Öyle inandırılmış, öyle kurgulanmışlardı. Ne var ki Resulullah'ın şefkat ve merhametinden onlar da istifade edecekti. Hatta bu istifade savaşın kızıştığı demlerde kendini göstermişti. Gözüne ilişen bir manzaraya anında müdahale etmiş ve kendilerine saldıran kadın ve çocuklara kılıcını çeken ashabını görünce kendilerine kılıç kaldırılmaması gerektiğini söylediğim halde onlara ne oluyor ki kadın ve çocuklara kılıç çekiyorlar diye ashabını ikaz edip sormuştu. Bu sırada yanında bulunan Üseyd İbni Hudayr'ın "onlar müşriklerin çocukları değil mi ya Resulallah" şeklindeki taaccübüne karşılık o gün öyle bir cümle söylemişti ki herkesin tüyleri diken diken olmuştu. "Sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil mi? Öyle ya, öldürmek esas olsaydı kim hayatta kalırdı ki?" Sonra da ilave etmişti. "Dünyaya her gelen işlenmemiş bir maden gibidir. Onu anne babası ve çevresi şekillendirir. Anne babası Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi ve Mecusi ise Mecusi olur." Bunun anlamı da belliydi. Henüz işlenmemiş ve üzerine yazı yazılmamış duruluktaki dimaların yanında yer alınacak ve İslam'ın saffetiyle yeşermeleri temin edilecekti. Esirler arasında o gün ordu kumandanı Malik İbni Avf'ın hanımı ve çocukları da yer alıyordu ki Resulullah onları halası Ümmü Abdullah'a emanet etmiş ve göz bebeği gibi bakmasını söyleyerek Mekke'ye göndermişti. Bu arada ashabına da tembihleri vardı. Yediklerinden yedirecekler, giydiklerinden giydireceklerdi ve hiç kimse onlara esir muamelesi yapmayacaktı. Hatta hayatının karardığını düşünen 6000 insana o gün yeni elbiseler dağıtmış ve hiç tahayyül edemeyecekleri kadar aydın bir dünyanın kapısını sonuna kadar aralamıştı. Halbuki büyük çoğunluğu itibariyle kendi yanındaki insanların bile beklentisi, onların askerler arasında taksimat yapılması ve köleleştirilmesi istikametindeydi. Ne var ki Allah Resulü günler geçmesine rağmen bu beklentiye evet demiyor ve seslerin yükselmeye başlamasına, huzura gelip de taleplerin dile getirilmesine rağmen beklemeyi tercih ediyordu. Sebebi sonra anlaşılacaktı. Derken Cirane'ye Hevazin'den 14 kişi geldi. Anlamsız savaşlardan usandıklarını ifade ediyor ve Resulullah'a teslimiyetlerini arz ediyorlardı. Efendimizin ilk tepkisi, çoluk çocuk demeden herkesi cepheye sürüp kendilerini maceraya sokan toy kumandanı sormak oldu ve onlara "Malik İbni Avf ne yapıyor?" dedi. Sakiflilerle birlikte kaçıp Taif'e sığındığını söylediler. "Gidip ona haber verin," buyurdu. "Şayet o da gelirse hem mal ve mülkünü hem de çoluk çocuğunu ona teslim eder, üstüne de 100 deve veririm." Öylesine sevinmişlerdi ki, "Ya Resulallah," dediler. "Onlar bizim efendilerimiz ve en çok sevdiğimiz kimselerdir." Bu sevinci pekiştiren bir cümle daha geliyordu. "Zaten ben de onlar için hayır murad etmekteyim." Duydukları beyanlar ve gördükleri muameleyle gözlerinin içi gülen Hevazinliler fırsat vevt etmeden bu haberi Taif'e liderleri Malik İbni Avf'a ulaştırdılar. "Bildiğin gibi değil," diyorlardı ve o güne kadar göremedikleri, hiçbir yerde de göremeyecekleri bir şefkat ve merhametten dem vuruyorlardı. Bu arada Cirane'deki herkesi hürriyete kavuşturacak bir irade ortaya koymuş, "İlla esir istiyorum" diyenleri de ikna ederek 6000 kişiyi de serbest bırakmıştı. Zaten ailesi dahil her şeyini kaybetmiş, müflis bir kumandandı Malik İbni Avf. Yalnızlaşmış ve kendisi gibi yalnızlaşanlar tarafından da yalnızlaştırılmıştı. Karamsarlığın kıskacında bunaldığı bir dönemde gelen bu haberle içi ısınıvermişti. Halbuki bu sıralarda o, hanımı ve çocuklarının kim bilir kimlerin kölesi olacağının derdine düşmüş, esaretlerine sebebiyet verdiği insanların da köle pazarlarının konusu haline geleceğini tahayyül ettikçe çıldıracak gibi oluyordu. Onun için şok bir haberdi bu ve beklentilerinin aksine yine ters köşe olmuştu. Üstelik hem Cirane hem de Mekke'den gelen haberler duyduklarını destekler mahiyetteydi. Kimleri affetmemişti ki? Hatta kaçanların bile arkasından adamlar göndermiş, gelişlerini kolaylaştırabilmek için adeta ayaklarının altına kırmızı halılar sermişti. Öylesine bir cömertlik, öyle bir civan mertlik vardı ki fakirlik endişesi yaşamaksızın veriyordu. Kararını verdi, o da gidecekti. Ancak duydukları takdirde Sakiflilerin bundan hoşlanmayacağını, kendilerini de maceraya atan birisi olarak elini kolunu sallayarak gidişine rıza göstermeyeceklerini biliyordu. Onun için hiç kimseye hissettirmeden bir deve hazırladı ve güvendiği bir delikanlıyla gecenin karanlığında Dehna'ya gönderdi. Kendisi gelinceye kadar orada beklemesini söylüyordu. Ortalıktan el ayak çekilince bir ata bindi ve o da Dehna'nın yolunu tuttu. Hedefinde nice mürde gönülün fethine şahitlik yapan Cirane vardı. Mahcup ama bir o kadar da ümit dolu hislerle Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Şüphe yok ki bu huzurda duyduklarından fazlasını bulacaktı. Öyle bir şefkat, öyle bir sıcaklıkla karşılanmıştı ki ne mahcubiyetinden ne de endişelerinden eser kalmıştı. Kıpırdamaya başlayan yüreğindeki heyecana hakim olmak imkansızdı ve haftalar öncesinde orduyu toplayıp üzerine yürüdüğü Fahri Resul'ün huzurunda o da teslimiyetini ilan etti. Ne var ki bu teslimiyet kendisini esir eden bütün bağlardan kurtulup sadece ona kul olduğunu ilan eden bir teslimiyetti. Doğal olarak bu teslimiyet Resulullah'ı da sevindirmişti. Vaat ettiği gibi malı mülkünü iade etmiş, ailesiyle çoluk çocuğunu da kendisine teslim etmişti. Üstelik iki devenin zenginlik alameti olarak görüldüğü bir dönemde kendisine karşılıksız 100 deve de ihsanda bulunmuştu. Bununla da yetinmedi. Taif ve çevresinde yaşayan Sümale, Selime ve Fehm kabilelerine amil olarak tavzif etti onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan böyle Malik İbni Af da eski günlerinin derdine düşmüş, onları affettirebilmek için hızını artırarak koşturan bir süvari olmuştu. Şüphesiz o, yaklaşık bir yıl sonra Medine'ye gelip de Müslüman olan Sakiflilerin dönüşümündeki kilit isimlerin başında geliyordu. Hazreti Ebu Bekir döneminde de amillik vazifesine devam etti. Kadisiye ve Suriye fethinde bulundu ve sonraki günlerinde Şam'a yerleşti. İlim meclislerinden feyz almayı ihmal etmeyen, ulemanın kapısında dolaşmayı fazilet bilen bir hassasiyeti vardı. Hicretin 20. yılında Şam'da vefat etti. Binlerce örneğinde olduğu gibi İslam'ın peygamberi nefret dolu bir kumandanı, dünkü amansız bir düşmanı daha arındırmış, dost ikliminin yaman bir müdafiyi, münis bir ferdi haline getirmişti. Bunun anlamı açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olabilir olduğunu bize de göstermiş ve ileri sürebileceğimiz bütün mazeretleri elimizden almıştır. Yol onun yoluysa başka değil, ümmetine düşen de bu yolda yürümektir, diyor Reşit Haylamaz TR724'deki köşesinde.